Ayrım 6.
Bu dönemde elde edilen ikinci ilerlemede tek tek bilimlerde, bu arada özellikle astronomi, meteoroloji, biyoloji, dolayısıyla hekimlik konularında olmuştur. Gözden geçirilen filozofların öğretilerinde bunlar da işlenmişti. Bu bakımdan Demokritos, astronomide Pisagorasçıları bir yana bırakırsak gelişmenin en yüksek noktasıdır. Ama Demokritos öbür yanda doğadan çok insanla ilgilenen yeni bir gelişmenin başlıca insan sorunu üzerinde duran bir düşünürler topluluğunun da çağdaşıdır. Bu düşüncelere de sofistler adı verilir. İnsan felsefesi, sofistler. 5. yüzyılın ortalarında görünen bu gelişmenin felsefe dışındaki nedenleri araştırılınca bunların başında o aralık Yunanistan'ın geçirmekte olduğu siyasi iktisadi kalkınmanın yer aldığı görülür. Perslerle olan savaşlarda üstün bir rol oynayan Atina bu kalkınmanın ağırlık merkezi olmuştur. Bu yüzden şimdiye kadar Yunan dünyasının kenarlarında İyonya, Güney İtalya, Batı Trakya, gelişen felsefenin de bu şehir bundan böyle çok uzun bir zaman için merkezi olacaktır. Yunan düşüncesi en parlak yemişlerini burada verecek, klasik yüksekliğine burada erişecektir. 5. yüzyılın ortalarında Atina'daki demokratik bir gelişme, belli bir yetişme gereksemesine de yol açmıştır. Bundan dolayı bilgi de pratik sosyal bir değer, bir güç olmuştu. Demokratlaşan Atina'ya şimdiye kadarki eğitim sistemi de artık yetmiyordu. Herkes yeni duruma ayak uydurabilmek, bunda bir rol oynayabilmek için daha çok bilmek istiyordu. Bu da başarılı yurttaş nasıl yetişir sorusunu, bu eğitim sorununu ortaya koymuştu. Bu gereksemeyi de sofist adını taşıyan kimseler karşılamayı denemişlerdir. Bunlar bu yeni gelişmesinde Yunan ulusunun öğretmeni, aydınlatıcısı olmuşlardır. Sofistler şehir şehir dolaşırlar, para karşılığı çeşitli konularda ders verirlerdi. Sofist Yunanca sophistes sözcüğü aslında bilen, bilgili kişi demektir. Sonra siyasette yararlı olmayı öğreten kimse Protagoras, kendisinin sofist olduğunu söylerken bunu anlarmış. Daha sonraları ise söz söyleme sanatı, ritorik, hitabet üzerinde ders veren kimse anlamını kazanmıştır. Sofist sözcüğünün bir de günümüze kadar gelmiş olan aşağılaştırıcı bir anlamı vardır. Bu da Sokrat, Platon ve Aristoteles'in sofistlere karşı savaşımlarından ileri gelmiştir. Ancak bunlar yermelerinde büsbütün haklı sayılamazlar. Sofistler için hele Protagoras, Gorgias, Hippias, Prodikos gibi ileri gelenleri düşünülürse ciddiye alınması gerekenler de var. Ama özellikle sonra yetişenler içinde işi oyuna, safsataya, sofisma dökenler de az değil. Platon ile Aristoteles'in sofistlerde yerdikleri başlıca bir noktada bunların para karşılığı ders vermeleridir. O zamana kadar felsefe dar, aristokrat çevrelerde yapıldığı için görülmemiş bir şey sayılmıştır. Böyle bir şey Platon'a göre bir çıkar gözetmeyecek, bir araştırma olması gereken felsefenin, bilimin onuruna aykırıdır. Başlıca yeni yaşama düzeni için yararlı, becerikli yurttaşlar yetiştirmek işiyle uğraşan sofistler, bilgi anlayışlarında relativisttirler. Bunu en iyi sofistlerin ilki ve en büyüğü sayılan Protagoras'ta görebiliriz. Protagoras 482-411'de Demokritos gibi Teoslu. Yine onun gibi Leukippos'un öğrencisi olmuş. Atina'ya gelip uzun zaman kalmış. Perikles ile Örüpides'in yakın dostuymuş. O da dinsizlikle suçlandırılmış. Sicilya'ya kaçarken yolda boğulmuş. Protagoras doğa felsefesini tutmaz. Kendisinden önce felsefenin başlıca konusu olan kosmos sorunu ile uğraşmak boşunadır. Bu felsefede objektif olarak geçerli bir bilginin olmadığını Protagoras, Herakles'in öğretisine dayanarak tanıtlamaya çalışır. Bütün olabilirliği kendisinde toplanmış olan ana madde sürekli bir akış içindedir. Bu yüzden de hiçbir şey belli bir şey değildir. Bir şey her an başka şeylere göre şöyle veya böyle bir şey olmaktadır. Salt bir varlık yoktur. Nesnelerin nitelikleri bir andaki birbirleri üzerinde etkilerinden doğmaktadır. Bundan dolayı hiçbir nesne için bu şudur diyemeyiz. Olsa olsa boyuna değişen bağıntıları içinde onun başka nesnelere göre ne olmakta olduğunu söyleyebiliriz. Duyumlar da duyumlayanın o andaki durumuna bağlıdır. Onun için algı objeyi bize ancak algılayanın algılama anındaki durumuna nasıl görünmüşse öyle bildirir. Protagoras için duyu algısı ve bundan doğan sanı doksa biricik bilgimizdir. Bundan da şu sonuç çıkar. Her sanı doğrudur. Hiç kimse yanlış bir şey düşünemez. Ya da Protagoras'ın ün salmış sözü ile söylersek, insan her şeyin ölçüsüdür. Var olanların varlıklarının da, var olmayanların var olmadıklarının da. Bu anlayışta doğru olacak, herkes doğru sayacağı bir yargıya varmanın olanağı da yoktur. Sofistler yine ileri gelenlerinden, sofistliğin kurucularından sayılan bir başka düşünür. Gorgias, yaklaşık olarak 483-375'te doğa felsefesine karşı gelenlerdendir. O büsbütün ileri giderek genel olarak varlık üzerine bir bilginin olanağını ortadan kaldırmaya çalışır. Gorgias, Leontinoili, Sicilya, Empedokles'in öğrencisiymiş. Ondan yalnız doğa felsefesini değil, söz söyleme sanatını da öğrenmiş. Atina'da bu sanatı ile büyük etkide bulunmuş. Hitabette yeni bir biçemin gelişmesinde kesin bir rolü olmuştur. O çağın en büyük hatipi sayılır. Eleağılların diyalektiğinin üzerinde derin etkisi var. Gorgias, doğa felsefesinin bir ana sorunu olan asıl gerçeği, var olanı bilemeyeceğimizi şu üç sav ile tanıtlamaya çalışır. 1. Bir şey yoktur. Çünkü olsaydı bu ya olmuş ya da öncesiz bir şey olurdu. Bu şey ne var olandan ne de var olmayandan olmuş olabilir. Öncesiz olamaz, yoksa sonsuz olurdu. Sonsuz olan ise hiçbir yerde yok. Ne kendisinde ne başka bir şeyde, ne de hiçbir yerde olabildiğine göre bir şey yoktur. 2. Bir şey olsaydı da bilemezdik. Çünkü var olanın bilgisi olsaydı, var olan düşünülmüş olan olurdu. Var olmayan da düşünülemezdi bile. O zaman da yanılma olmazdı. Birisi deniz üzerinde akrabalarla bir savaş oldu dese bile, böyle saçma bir şey söylese bile. 3. Bilseydik de başkalarına bildiremezdik. Çünkü bildirme sözlerle olur. Söz ise var olandan başka bir şeydir. Bir başkasına bir renk tasarımını nasıl bildirebiliriz? Çünkü kulak renkleri işitmez, sesleri işitir. Birbirinden başka olan iki kişi de aynı bir tasarım nasıl olabilir? Sofistlerin relativizmiyle şüpheciliklerini doğa felsefesindeki uzlaşmazlıklar beslemiştir. Felsefenin doğa konusunu bırakıp insan ile ilgili sorunlara yönelmesinde sofistlerin eleştirmelerinin de büyük yeri olmuştur. Sofistlere göre bilgi teorik bir merakı gidermek için değildir. Bilgi pratiğin, yaşamın emrindedir. Bu anlayışla yapılacak başlıca işte bilgili, yararlı yurttaşlar yetiştirmektir. Ancak Protagoras'ta gördüğümüz relativizm ile bu amaçla nasıl uzlaşabilir? Her şey relatif olduğuna göre bilgili olmanın, yararlı olmanın değişmez ölçüsü ne olacaktır? Bu soruyu Protagoras bilgiyi doğruya değil de yarara bağlamakla çözer. Bir sanı bir başka sanıdan daha doğru olmayabilir ama daha iyi, yani daha yararlı olabilir. Daha iyi, daha yararlı sanıları olan kimse bilgilidir, bilgedir. Dolayısıyla başkalarını bu daha iyi sanılar bakımından yetiştirebilecek durumdadır. İşte sofistler Yunanlıları erdem bakımından yetiştirmeye bu anlayışla girişmişlerdir. Ancak sofistler erdem, arete deyince bir yurttaş olarak üstün, yetkin olmayı anlarlar. Bunu göz önünde bulundururlar. Her insan bu bakımdan yetiştirilebilir mi? Yetiştirilebilir. Çünkü örneğin Protagoras'a göre her insanda doğadan hak olanla olmayan için bir duygu var. Zeus her insana bu duyguyu vermiş. Yetiştirmede de esas öğretmedir. Öğretilecek başlıca konu söz söyleme sanatıdır, ritorik. Bu insanın en büyük, en değerli işleriyle ilgili bir tekniktir. Onu edinmiş olana her şey üzerinde gerektiği gibi konuşmayı, en ümitsiz görünen şeyde bile başarıya ulaşmayı sağlayan büyülü bir sanattır. Yunanlıları siyasi eyleme, bilgi ve söz söyleme sanatı ile hazırlamayı başlıca görevleri sayan sofistler, derslerinde bir yandan konuşmanın tekniğini ve biçimsel inceliklerini, öbür yandan da bunun için gerekli olan bilgileri öğretmişlerdir. Bu işi görmekle onlar, yalnız o zamanki Yunan toplumunda önemli sosyal bir rol oynamakla kalmamışlar, bilimde de yeni yeni araştırmalara yol açmışlardır. Çünkü öğretimlerinde göz önünde bulundurdukları pratik politik amaç yüzünden insanla, özellikle insanın psikolojik yönüyle yakından ilgilenmek, insanı inceden inceye araştırmak zorunda kalmışlardır. Söz ile insan üzerinde bir etki yapılmak isteniyorsa, insanın tasarımlarının, duygularının mekanizmasını biraz bilmek gerekiyordu. Bundan önceki felsefe, objeye, dış dünyaya çevrilmişti. Başlıca doğa bilgisinin ana kavramlarını kurmaya çalışmıştı. Sofistler süjeye, iç DNA'ya yönelmekle kendilerinden önceki felsefenin tek yanlılığını gidermiş oldular. İnsan konusundaki çalışmalar ilkin dilde başlamıştır. Prodikos, eş anlamlı sözler, Hippias, gramer, Gorgias, stil üzerinde durmuşlardır. Bu alandaki çalışmalarda en verimli yine Protagoras'ta olmuştur. Sözcüklerin doğru kullanılmasını araştırmış, ilk olarak adların türlerini, eylemin çekimlerini, tümcenin temel biçimlerini ayırmıştır. Dil bilgisindeki bu ilk araştırmaların yanı sıra mantık üzerinde de çalışılmaya başlandığını görüyoruz. Söylevde bir şey nasıl tanıtlanır, nasıl çürütülür? Bu soru üzerine sofistler tabiatıyla durmuşlardır. Protagoras, her soruda birbirinin karşıtı iki önerme gösterilebilir dermiş. Tartışmanın yöntemini de ilk olarak Protagoras öğretmiştir. Sofistler düşünmenin işleyişini lojik, yalnız tartışma, tanıtlama, çürütme tekniği bakımından ele almışlardır. Bilmek istedikleri bir konuyu işlerken göz önünde bulundurulacak genel kurallardır, topika. Sofistler bir de söylevin heyecanlar yönünden etkilerine dikkatlerini çevirip duygulanımları patos incelemişlerdir. Gorgias duygulanımları sınıflamaya çalışmış, bunlardan dördünü sevinç, acı, yüreklilik ve korkuyu en önemlileri saymış. Bu ilk sofistlerin çeşitli konularda yaptıkları araştırmaların ciddi çalışmalar olduğu söylenebilir. Ama bunlarda kaygılandırıcı bir takım sonuçlara vardırılabilecek tohumlar da eksik değildir. Bilginin relatifleştirilmesi, söylevin gücünün pek bir büyütülmesi, hele doğal olanla insanın yapıt arasında yapılan ayırma, ağırbaşlı olmayan bir takım sofistleri yalnız bilimi değil, bütün hayatı tehlikeyi düşürecek sonuçlara vardırmıştır. Sonraki sofistlerde böyle bir gelişme gerçekten de olmuştur. Örneğin sonuna kadar götürülmüş bir relativizm, Utudemos adlı bir sofiste şu gibi düşünceleri ileri sürdürmüştür. Her şey herkesindir, yanılma diye bir şey yoktur. Çünkü söylenen şey düşünülen bir şey olduğundan var olan bir şeydir der. Ve bu gibi anlayışlarla gerçek tartışma sanatı, diyalektik, gitgide bir çekişme, kavga tekniği, eristik haline gelmiştir. Burada artık göz önünde bulundurulan herhangi bir şey üzerinde hem ondan yana olarak hem de olmayarak bir takım biçim cambazlıklarıyla tartışmak, dinleyiciyi şaşırtmak, onu saçma cevaplar vermeye zorlamak, böylece karşıdakini ne olursa olsun sonunda çürütüp susturmaktır. Sonraki sofistlerin yaydıkları anlayışlardan en önemlisi doğadan olan fise ile insanın koymuş olduğu tise kurallar arasındaki karşıtlıktır. Eski Yunanistan'da ahlakın ve devletin yasalarının ne olduğu, bunlara nasıl uyulacağı üzerinde öteden beri ta yedi bilgeden beri durup düşünülmüştür. Ama bir yandan bireyciliğin, individualizm gelişmesi, öbür yandan Atina demokrasisinin yarattığı anarşi ve bir de sofistler yüzünden bu yasalar şüpheli bir hale getirilmiştir. İnsan bir andaki istek ve gereksemeleriyle her şeyin ölçüsü yapıldığı için doğruluk gibi yasanın bağlayıcı güçü de relatifleştirilmiş oluyordu. Yalnız yasaların değil, ahlak kurallarının da çok değişik ve çeşitli olduğu, yer yer zaman zaman değiştiğini gören sofistler, bunların büyük bir kısmının insan eliyle konulmuş düzenler, tise nomo olduğunu, herkesin her yerde, her zamanda bağlayacağı yasaların ise ancak doğa tarafından konulmuş yasalar olduğunu ileri sürmüşlerdir. Örneğin sonraki sofistlerden Atipon, doğal hukuk ile pozitif, insanın koyduğu hukuk arasında karşıtlığı belirterek, yalnız sanılara, doksa dayanan, konulmuş pozitif yasaların güçsüz olduğunu söyler. Ve burada insanların doğadan eşit oldukları sonucunu çıkarır. Yalnız Yunanlılar kendi aralarında değil, Yunanlılar ile barbarlar da eşittirler. Onun için toplum içindeki sınıf ayrılıkları, ayrıcalıklar, soyluluklar ve benzeri hep insanın kendi koymalarıdır. Oysa toplum insanoğlunun yararı için kurulmuştur. Bundan dolayı herkes ondan eşit olarak yararlanmalıdır. Yine bir başka sofist, Tiramakos, ne türlü parlak sözlerle anlatılırsa anlatılsın diyor, adalet güçlüye, egemen olana yarayan, güçsüze zararlı olan şeydir. Sofist, Kalikes'te, adaleti, güçsüzlerin kendilerini korumak için güçlülere karşı kurdukları bir tuzak diye anlar. Ama ona göre doğa, physis, güçlüye egemen olmak hakkını vermiştir. Bundan dolayı ancak insanın koyduğu düzen bakımından adaletli olmayan kimse mutlu olabilir. Gerektiğinde haktan ayrılmıyor gibi görünen ama gerçekte böyle olmayan, başkalarına tam olarak hükmeden, heveslerini, isteklerini keyfince kandırabilen kimse onun için ideal. Bu sofistler için doğal olan fi ise, sosyal olandan ti ise daha değerli, daha sağlam, daha bağlayıcıdır. Doğal hukuk tarih boyunca insanların kendilerinin koymuş olduğu pozitif hukuktan daha üstündür. İşte sofistler böyle bir doğal hukuk anlayışı bakımından yürürlükten olan yasalarla, normalarla savaşmışlardır. Doğal ile konulmuş arasındaki bu karşıtlık din konusunda da aktarılmıştır. Bunu da başlıca Critias yapmıştır. Daha önce Protagoras da tanrıların varlığından şüphe etmişti. Prodikos da tanrılara inanmayı psikolojik olarak açıklamayı denemişti. Ama asıl Critias tanrıların tümüyle keyfi olan politik hesaplarla zeki devlet adamlarının uyruklarını itaatli kılmak için bulunmuş bir takım kuruntulardan başka bir şey olmadıklarını söylemiştir. Sofistlerin relativizmleriyle yıkıcı bir rol oynadıkları hep söylenir. İşte onlar bu son anlatılan düşünceleriyle bir dağılmaya yol açmışlardır. Daha doğrusu kutsal gelenek döneminin kapanmasıyla ortaya çıkan bir değer anarşisini büsbütün körüklemişlerdir. Bir yandan tek kişinin yargılarında bağımsız olmasını şüpheli bir hale getirmişlerdir. Öbür yandan da tümel olarak geçen hiçbir ölçüyü ayakta bırakmamakla otorite ve geleneği, yasaları, hukuku, sosyal normaları, ahlak kurallarını adam akıllı sarsmışlardır. Sokrates. İşte sofistlere karşı koyanların başında yer alan ilk çağın en büyük düşünürlerinden biri olan Sokrates de böyle bir düşünce ortamında, böyle bir aydınlanma tutumu içinde gelişip sivrilmiştir. Sokrates sofistlere karşı koyar ama onlarla birleştiği yönleri de var. Çünkü Sokrates de sofistler gibi gelenek ve törelerin oluşturduğu ölçüler üzerinde düşünmeyi kendisine ilke yapmıştır. Bu yönüyle Sokrates de bir aydınlanmacı, aydınlanmanın istediği hayatımızın normalarını aklın ışığına tutmak, bunları akılla eleştirmek, akılla aydınlatmaktır. Gelenek dönemlerinde ise bunlara hiç eleştirmeden oldukları gibi inanılır. Bu bakımdan Sokrates sofistlerle birleşir. Ancak bundan sonra onlardan temelli olarak ayrılır. Sofistler relativist idiler. Onlara göre tümel olarak geçerliği olan, yani herkesin benimseyeceği ne bir doğru ne de bir ölçü vardır. İnsan her şeyin ölçüsüdür, Protagoras. Sokrates ise tam tersine üzerinde durulup düşünülürse tümel bir doğrunun bulunabileceğine inanır. Sokrates 469 yılında Atina'da doğmuştur. Heykeltıraş Soproniskos ile ebe Paineretin'in oğlu. Önce babasının işine girmiş. Bir yandan da zamanın çeşitli bilgilerini öğrenmeye çalışmış. Bu arada yakından tanıdığı sofistlerin dersleri onda sofistlerin çok tehlikeli bir iş görmekte olduklarını kanısını uyandırıyor. Bundan sonraki bütün hayatı sofistlere karşı savaşmayla geçecektir. Kendisini ve yurttaşlarını ciddi olarak incelemeyi, ahlakça olgunlaşmak için durmadan çalışmayı hayatın hep ödevi sayacaktır. O da sofistler gibi başlıca insan hayatının pratik sorunlarıyla ilgilenmiştir. Ancak sofistler utilitaristtiler. Yalnız yararı göz önünde bulunduruyorlardı. Sokrates ise bu soruna gerçek derin bir ahlaki ciddiyetle yönelir. Onun gereksiz sürekli felsefi düşünmeleri, gerekse Atina'daki orijinal çalışmaları böyle bir anlayışla beslemişlerdir. Kendisi bir çığıra, bir okula bağlı olmadığı gibi bir çığır da kurmaya kalkışmamıştır. Ortalıkta, çarşıda, pazarda dolaşır, karşısına çıkanlarla konuşmaya çalışırdı. Bunu da insanları hayatlarının anlam ve amaçları bakımından düşünmeye, aydınlanmaya kımıldatmak, onlarda bu isteği uyandırmak için yapardı. Sokrates felsefesini, dünya görüşünü bu yolla yaymıştır. Bir şey yazmamıştır. Büyük kişiliği ile Atina üzerinde pek derin bir etkisi olmuştur. Bir okulu yoktur ama çevresinde büyük bir hayranlar kalabalığı toplanmıştı. Bunların arasında Atina'nın ileri gelenleriyle gençliğin en iyileri bulunuyordu. Sokrates 70 yaşındayken gençliği baştan çıkarmak ve Atina'ya yeni tanrılar getirmeye kalkışmak ile suçlandırılıp mahkemeye verilmiştir. Mahkemeye verilmesinde kendi düşmanlarının rolü olmakla birlikte o sıralarda Atina'da demokrasinin yeniden kurulmasıyla baş kaldıran dini gericilik de onun kişiliğinde en popüler, en sözü geçer bir sofisti ortadan kaldırmayı da tasarlamıştır. Onu suçlayanlar anlayışsızlıklarından, düşünceleri ayırt etmeyi bilmediklerinden Sokrates'i sofist sayıyorlardı. Hayata yol gösteren değer ve ölçülere körü körüne inanmayıp bunları akılla bulmak isteyişinde bu tutumunda Sokrates sofistlerle ortaktı. Ama onun sofistlerle bundan sonraki temelli ayrılığını yobaz gelenekçiler ayıramayacak durumdaydılar. Sokrates hafif bir ceza ile kurtulabildi. Ama boyun eğmek bilmeyen onuru yüzünden yargıçları kızdırıp ölüm cezasına çarptırılmıştır. Tutuk evinden de kaçabilirdi. Dostları bunun için gereken bütün önlemleri de almışlardı. Ancak sarsılmaz ödev duygusu ile Sokrates bunu da reddetmiş ve 399 yılının Mayıs'ında zehir içerek ölmüştür. Dipnot. Bu yöntemi en iyi Platon'un gençlik Sokratik diyaloglarında Lakes, Ödeporon, Karmides ve benzeri gerçek Sokrates'e en yaklaşan, en uyan bu diyaloglarda görebiliriz. Platon'un kendisi de bu yöntemle çalışıp araştırmıştır. Sofistlerin bilgi anlayışı her bakımdan tek kişiyi kanılarında bir relativizme götürmüştü. Sokrates'in ise göz önünde bulundurduğu sağlam, herkes için geçerliliği olan bir bilgiye varmaktır. O, doksa, sanının karşısına episteme, bilgiyi koyar. Yalnız episteme, hazır, hemen öğrenilebilecek, öğretimle hemen bildiri verilecek bir şey değildir. Birlikte çalışılarak, uğraşılarak varılacak bir amaçtır. Onun için Sokrates, sofistlerin yaptığı gibi öğretimle bilgileri edindirmeye kalkışmaz. Çevredekilerle doğruyu birlikte aramaya çalışır.